أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفهما وعملا وخشية برحمتك يا أرحم الراحمين آمين ذو القرنين قصصını işliyorduk. Bir önceki dersimizde Zülkarneyn Aleyhisselam'ın Allah yolunda cihad etmek için yaptığı 3 seferden, 3 yolculuktan ikisini anlatan ayetleri okumuştuk. İlk olarak nereye gitmişti? Dünyanın batı tarafına gitmişti değil mi? Sonra dünyanın doğusuna seferler düzenlemişti. Bununla ilgili ayetleri bir önceki dersimizde okumuştuk. Şimdi inşallah kaldığımız yerden kıssaya devam ediyoruz. İşte bu iki seferden sonra kardeşler Rabbim Azze ve Celle Zülkarneyn Aleyhisselam'ın başka bir tarafa sefer düzenlediğini anlatıyor. Bu gideceği yerde neresi? Yecüc ve Mecüc'ün bulunduğu bölge. Bu bölgeye gittiğini anlatıyor Rabbim Azze ve Celle. Buyuruyor ki Estaizu Billah. ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا Sonra en son nereye gitmişti? Güneşin doğduğu yer değil mi? O güneşin doğduğu yere ulaştıktan sonra yine ذُلْقَرْنَيْنْ اَتْبَعَ سَبَبًا bir sebebe tabi oldu. Bu sebebe tabi oldu ifadesi önceki dersimizde iki defa daha geçmişti değil mi? Bu işte iki tane sefer anlattık ya her birinde sebebe tabi oldu, sebebe tabi oldu diyor. Yani Allah Azze ve Celle ona zaten her şeyin sebebini vermişti demiştik değil mi? Dünyada her ne istiyorsa bunların hepsinin sebebini vermişti. İşte şimdi ne yapacak? Doğudan başka bir yere cihad için sefer düzenleyecek ya. İşte bu yolculuk için, bu sefer için ve oraya gittikten sonra savaş için gerekli olan, ihtiyaç olan her ne sebep varsa o sebebi işte ne yaptı? Aldı. Şimdi ordusuyla değil mi? Güneşin doğduğu yerden bir yere dönüyor. Bu doğu tarafı neresiydi? Hatırlayalım. Zülkarneyn Aleyhisselam'ın ulaştığı, güneşin doğduğu yer. Demiştik ki, ya Afrika bölgesine gitmiştir dedik. Burası da neresiydi Afrika bölgesinde? Kenya ya da Tanzanya. Yani bunun sebebini de açıklamıştı. Ayetten yola çıkarak, yani müfessirlerin yorumlarıyla buraya, bu neticelere ulaşmıştık. Ya dedik, nereye gitmiş olabilir? Orta Asya'da bir bölgeye. Ya da aynen dediğiniz gibi Orta Asya'nın da daha doğusunda ki zaten Moğolistan yani burası. Moğolistan'ın bir kısmı zaten Orta Asya'da kalıyor. Yani Orta Asya bölgesi veyahut da Orta Asya'dan biraz daha şöyle doğu tarafında yine Orta Asya'dan bir kısmı sayılan Moğolistan'a gitmiş olabilir dedik. O derse söylememiştik ama yani yine söyleyeyim mümkün olabilir ki yani bu gittiği yer Çin'in doğusu da olabilir değil mi? Mesela Moğolistan var, Çin var hemen altında Çin'in doğu tarafı yani Moğolistan'ın da geçiyorsun biraz. Çin'in doğu tarafına da gitmiş olabilir. Belki biraz daha doğu tarafı ya da altında Kore'ye de gitmiş olabilir. Niçin bunu söylüyorum? Yani bunu da yeri gelmişe söyleyeyim. Bunu söylememiştim ama bu da olabilir. Çünkü ayette ne diyordu? Hatta اِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْزِ Güneşin doğduğu yere ulaştığı zaman. Ne demekti bu? Yani gidebileceği en doğuya ulaştığı zaman. Değil mi? Çin zaten daha doğuda kalmıyor mu? Uzak doğu diyoruz değil mi? Kore uzak doğuda kalan yer olduğu için. O yüzden yani mümkün... Yani Çin veya o tabi biraz daha Kore taraflarında gitmiş olabilir. Ama daha doğrusu az önce söylediğim iki yer. Neydi? Afrika bölgesi yani Kenya ve Tanzanya. İkincisi de Orta Asya ya da başka bir görüş Moğolistan. Özel olarak Moğolistan. Çünkü yani o zaman ayeti açıklamıştık yani onun üzerine gittim ama Çin mesela Kore o verdiğimiz manalara sadece işte çok doğuda bulunduğu için yani olabilir diyorum. Yoksa ne diyordu o kavim hakkında gittiği yerde kavim hakkında? Güneşe karşı onları koruyacak bir örtü kurmamıştık değil mi? O yüzden buraları söylemiştik ama Çin, Japonya mesela böyle mi ya da Kore? Allah alem. Yani ben söylemiş olayım. Bu da zikrediliyor yani. Şimdi doğuda. Zülkarneyn Aleyhisselam doğudan yönünü çeviriyor. Yürüyor, yürüyor. Artık ne kadar gitti. Hatta ta ki şimdi dersimize başlıyoruz. İza belaga beyne seddeyni. İki seddin arasında bir bölgeye ulaştığı zaman. İki setten kasıt ne kardeşler? Yani iki dağ demek. İki tane böyle karşılıklı dağ düşünün. Büyük, böyle yüksek. O iki dağın arasına ulaştı. Oradaki bir bölgeye ulaştığı zaman. Peki niçin Allah Azze ve Celle bu iki dağ set diye ifade etti? Değil mi? Dağ demedi mesela ile setteyin diyor. Beyne setteyin. Ama biz buraya dağ dedik değil mi? Çünkü dağ da set gibi değil mi? Nasıl ki set ne demektir? İki şeyin arasını kapatan demektir değil mi? Aynı şekilde dağ da böyle. Bir dağın önü vardır. Bir de arka tarafı vardır. Dağın işte önünde işte belde vardır, köy vardır, kasaba vardır, birileri vardır. Bir de arka tarafına vardır işte. Bu arka ile önü kestiği için o yüzden o da set görevi yaptığından o yüzden buraya nedir? Dağ manası veriyoruz. O yüzden set ifadesini kullanmış Allah Azze ve Celle. Gitti o iki dağın arasına diyor. Vecede buldu. Min dunihima o iki dağın önünde gidiyor iki dağın arasına ulaştı. O iki dağın önünde kavme bir kavim buldu. Şimdi burası Yecüc Mecüc olduğu yer biliyoruz değil mi? Şimdi bütün ayetleri okuyamayacağım yine ama meseleyi anlamanız için söylüyorum. Şimdi düşünün bu iki dağın önünde bir kavim var. Bu iki dağın arkasında da Yecüc Mecüc var kardeşler. Yani bu kavim Yecüc Mecüc tarafında değil. Onlarla karışık yaşamıyorlar. Yecüc Mecüc arkada kalıyor dağın. Bunlar da önünde kalıyor. İşte Yecüc Mecüc ne yapıyorlardı? Anlatacağız inşallah birazdan. Bu iki dağın arasındaki boşluk var ya işte. Bu iki dağın arasındaki o aralıktan, açıklıktan ne yaparlardı? Girerlerdi bu kavmin bulunduğu yere ve birazdan ifade edeceğiz. Büyük bir ifsat yapardı. Şimdi Allah Azze ve Celle bu kavmin bir özelliğini zikrediyor, tamam mı? Nasıl bir kavim? Şöyle bir kavim diye bir özelliğini zikrediyor. Ama ona geçmeden önce kardeşler, bu iki dağ nerede olabilir? Bunun üzerinde biraz duralım. Yecüc Mecüc yerini tespit edeceğiz. Tabii bu çok zor bir şey de. Sadece bununla alakalı yani elle tutulur böyle kuvvetli olan ihtimalleri inşallah zikredeceğim. Şey mi dedi birisi? Tamam. Şimdi bakın bu iki dağ nerede? Değil mi? Bu iki dağ nerede demek? Ne demek yani? Yecüc Mecüc Setti ne demek? Değil mi? Bu anlama geliyor. Çünkü Zülkarneyn Aleyhisselam ayette anlatacak. Setti tam buraya inşa ediyor. Biz şunu biliyoruz ki kardeşler. Set şu anda hala var mı? Var. Set hala şu anda mevcut. Ve kıyamete yakın inanıyoruz ki bu set yıkılacak. Ve bu setin yıkılmasıyla Yecüc Mecüc oradan insanların önüne çıkacak. Tabi birazdan söz edeceğim. Bu set çoktan yıkıldı diyenler de var. Ama hakim olan görüş, ayetin zahirlerinden, ayeti ve hadislerin zahirlerinden anlaşılan bu set yıkılmamıştır. Velhasıl oraya birazdan geliriz. Dolayısıyla iki dağ neresi sorusu yani bu set, Yecüc Mecüc seti nerede sorusu. O yüzden şimdi söyleyeceklerim bununla alakalı tabii ki. Şimdi evvela bir kere şunu bir belirleyelim. İbn-i Kesir de bunu tefsirinde söyler. Bir kere bu set dünyanın doğu tarafında bir kere. Zaten batıya gitmiş. Amerika, Avrupa işte değil mi? O taraflarda kalan. Sonra doğuya döndü diyor. En doğu tarafına gitti diyor. Oradan da yani biraz daha bir yerlere gitti ama bu tekrar batı olamayacağına göre değil mi? O yüzden ulema diyor ki ayetten anlaşılan bu set bir kere yani Amerika'da işte böyle Avrupa taraflarında aranmasına gerek yok. Dünyanın doğu tarafında bir yerde olduğu anlaşılıyor. Bir kere bunu bir kenara koyalım. Peki tam olarak nerede bu set acaba? Bu konuda kardeşler hem eskiden hem de halen pek çok böyle görüşler, düşünceler, tespitler öne sürülmüş. Çünkü setin tam böyle yerini belirleyen bir kanıt, bir belge, delil, özellikle ayet, hadis olmadığı için net olarak bilinmiyor. O yüzden farklı böyle görüşler, tespitler var. Şimdi bu görüşler arasından kardeşler ben size yaygın olan ve en kuvvetli olan üç görüşü aktaracağım inşallah. Ve gördüğüm kadarıyla da en güçlüsünü böyle en başından başlayarak zikredeceğim. Yani birinci zikredeceğim madde en güçlü gözüken. İkincisi ondan biraz daha az altta. Üçüncüsü de daha altta. İlkine en olabilecek madde kardeşler. Kırgızistan'da olduğu. Yecüc Mecüc Seddi'nin Kırgızistan'da olduğu. Kırgızistan nerede? Orta Asya'da değil mi? Orta Asya bölgeleri yani Türklerin bölgeleri. Kırgızlar nedir? Türktür değil mi? Kırgızlar Türktür. Ben inşallah arkadaşlar bu dersten sonra bazı videolar göndereceğim. Yani resmen işte öbür dersi anlatacağız. Yani bu setin yapımını, bu set neyden yapılmış? Demir ve bakırdan yapılmış. Onu öbür derste anlatacağız. Yani hakikaten ayete çok uygun olarak görülen, tabii yine Allah alem kesin bir şey demiyoruz, bir yer tespit edilmiş. Bunlar herhalde 10-20 sene önce, en fazla 20 senedir yani. Belki o kadar bile değil anladığım kadarıyla. Bununla alakalı böyle videolar var. İnsanlar öyle gitmişler. Orada araştırmalar yapıyorlar. İşte böyle demir ve bakır ya da buna benzer madenler var mı diye işte cihazları kullanıyorlar falan. Böyle videolar ve resimler, fotoğraflar ben inşallah dersten sonra size atacağım onu. Ve kardeşler bir de Kırgızistan'da, he bak şunu ben söylemedim. Dedi ya şimdi iki dağın arasında bir yere gitti. Bu hayatten ne anlaşılıyor? Demek ki bu bölge dağlık bir bölge demek. Değil mi? İki dağın arasında bir yere ulaştı. Ha demek ki bu bölge dağlık bir bölge. Yüksek dağların bulunduğu bir bölge. Bu anlaşılıyor. Ya Kırgızistan'da kardeşler hakikaten çok dağlık bölge var. Araştırabilirsiniz. Çok çok dağlık bölge var. Bilmem ne dağları, bilmem şu dağları böyle farklı farklı isimde bir sürü dağlık bölge var Kırgızistan'da kardeşler. Çok ilginç. Diyorlar ki kardeşler yani o size göndereceğim yerin tam yerini yani anladığım kadarıyla bu Kırgızistan'ın batısında kardeşler kalıyor bu. Batısı yani ne var batısında Kırgızistan'ın? Özbekistan var. Özbekistan yani Türkmenistan işte var. Hazar Denizi'nden sonra Türkmenistan, işte Özbekistan, sonra Kırgızistan. Kırgızistan'ın batısında yani Özbekistan'a doğru olan tarafında yani doğusunda değil. Kırgızistan'ın doğusunda ne var mesela? İşte Doğu Türkistan'a doğru değil yani orada değil. Batı tarafında böyle Özbekistan'a Kırgızistan arasında bir yer ama Kırgızistan içerisinde bulunan bir yer. Bu birinci görüş kardeştir. İkinci bir başka kuvvetli bir görüş de Yecüc Mevecüc Seddi'nin Kafkasya dağlarında bulunduğu kardeştir. Kafkas dağları değil mi? Sıra dağları denir. Kafkas sıra dağları. Bu Kafkas dağları nerededir? Şimdi bak şöyle düşünün. Türkiye haritasını göz önüne getirin. Tamam mı? Türkiye'nin en doğusunda ki sınır ülke hangisidir? Ermenistan. Ama Ermenistan hemen ötesinde, hemen üstünde Gürcistan var. Evet Gürcistan da öyle. Şimdi aynen. Bak Türkiye düşün. Hemen sınırında Ermenistan var. Ermenistan'ın üstünde Gürcistan var. Ermenistan'ın bak yanında Azerbaycan var değil mi? Azerbaycan'ın hemen yanında ne var? Hazar Denizi var. Bak Hazar Denizi burada. Bir de Karadeniz'i düşünün. İşte o Hazar Denizi ile Karadeniz arasında uzanan dağlar kardeşler. 1200 kilometrelik uzunluğunda böyle sıra dağlar. Buna Kafkas Dağları deniliyor tamam mı? Diyorlar ki bu Kafkas Dağları'nda. Şimdi bak ama nerede Kafkas Dağları'nda? Şimdi bakın bu Zülkarneyn Aleyhisselam kimdir dersini yapmıştık değil mi ilk? Ne demiştik? İki görüş atlatmıştık yani en güçlü ihtimal olabilecek. Ne demiştik? Büyük Kiros demiştik değil mi? Bakın bu Pers Kralı Büyük Kiros yani tarihte geçen bilgilerden Kafkas Dağları'nda bulunan Daryal geçidi. Biliyor musunuz burayı? Kafkas Dağları'nda bulunan Daryal geçidi diye bir geçit var. Tam bu bölgede iki dağın arasına bir set yaptırmış, bir duvar yaptırmış kardeşler. Çok acayip. Bunu Büyük Kiros yapmış biliyor musunuz? Bakın bu Daryal geçidi neresi biliyor musun? Bak Kafkas Dağları'nda bulunuyor bu Daryal geçidi. Daryal geçidi Rusya ile Gürcistan'ın arasında bir sınır bölgesi. Bir kimse Rusya'dan Gürcistan'a ya da Gürcistan'dan Rusya'ya geçmek için ancak bu geçidi kullanabilir. Tek geçit, tek. Bunun için başka bir geçit yok. Anlatmıştık da işte. Yani Ermenistan, Ermenistan hemen üzerinde Gürcistan geliyor. Gürcistan hemen işte üstünde Kafkas Dağı var. Kafkas Dağı'nın kuzeyinde ne var? Rusya var. Gürcistan'dan sen Rusya geçeceksin ya Kafkas Dağları var. İşte Gürcistan'dan Rusya geçmek için ya da Rusya'dan Gürcistan'a geçmek için kullanılan tek geçit yolu neresi? Daryal geçidi. Bu Daryal geçidi Kafkas Dağları arasında kalıyor. Diyorlar ki işte bu Daryal geçidinde Büyük Kiros bu setti yaptırdı. Peki bu Daryal geçidinin hangi tarafında? Çünkü Daryal geçidi şimdi bir Rusya'da kalıyor. Bir de nerede? Gürcistan'da. Hangi tarafta? Gürcistan'da. Güneyde yani. Kuzey dağları düşün. Kafkas dağları altında. Gürcistan güney. Üstü kuzey Rusya. Ne tarafta kalıyor işte? Gürcistan'da kalan Daryal geçidi tarafında. Uzun bir geçit var işte. Orada bu setti Büyük Kiroz yapmıştır. Diyorlar bu Zülkarneyn işte setti budur diyorlar. Şimdi arkadaşlar ben bununla alakalı bazı bilgiler vermek istiyorum. Bunu böyle destekleyici. Bakın bir bilgi diyor ki Büyük Kiroz Kafkasya'dan gelen barbar kabilelerin barbar o vahşi işte 7-3-3 gibi yani. Barbar kabilelerin ki bunlar da kimlerdir? İskitler ve Kimmerler. İsteyen araştırabilir. Benim vaktim olmadı İskitler kimler kimdir araştıramadım. Ben size söyleyeyim İskitler ve Kimmerler. Bu barbar kavimlerin yaptığı akınları durdurmak için bak geçen bilgiler bunlar. Kafkaslara set yaptırarak bu kavimleri dağların arkasına hapsetmiştir. Yani Zülkarneyn zaten niye dağ şey yapıyor? O kavimlerden korumak için değil mi Zülkarneyn? Çünkü Yecüc Mecnun onlara saldırıyor. Bak buna benzer bir şey işte. Bunların akınlarını durdurmak için Kafkaslara set yaptırarak diyor bu kavimleri dağların arkasına hapsetmiş. O zaman bu görüşe göre kardeşler Yecüc Mecnun kim oluyor? İskitler ve Kimmerler diye bir kabile. Bakın şimdi çok ilginç bir iki tane bilgi okuyacağım size. Bakın dikkatli dinleyelim. Bir araştırmacı şöyle bir sonuç çıkartmış diyor ki Batılıların diyor bakın İskitler ve Kimmerlerin kurganları üzerine yani mezarları üzerinde yaptıkları arkeolojik mezar kazılarının sonuçları bu kavimlerin İskitler ve Kimmerlerin şaşırtıcı biçimde milattan önce 560'lardan sonra ki bu zaman Büyük Kiroz'un yaşadığı zaman. Milattan önce 560'lar Büyük Kiroz'un yaşadığı zaman. Bu 560'lardan sonra Mezopotamya ve Anadolu'dan Mezopotamya neresi? Dicle ile Fırat arası yere Mezopotamya deniliyor. Ve Anadolu bizim Türkiye. Bak bunlar oradaymış. Bakın Mezopotamya ve Anadolu'dan bunlar ne yapmışlar? Güney Ukrayna'ya göç ettiklerini gösteriyor. Ukrayna neresi? İşte Karadeniz'in hemen üstü Ukrayna değil mi? Bak kuzey tarafı Rusya tarafına kalıyor. Dikkat edin. Bak dikkat edin. Nereye yaptırmıştık dedik setti? Gürcistan. Yani o Kafkas dağlarının altında güneyinde kalan Gürcistan'a. Şimdi bunlar nereye geçmişler? Ukrayna'ya değil mi? Yani hemen Rusya'nın yanı kuzey tarafı yani. Ukrayna'nın güneyi. Bak şimdi. Yani oradan geliyorlar. Güney tarafına geçiyorlar işte bu Daryal geçidinden. Gürcistan'da bulunan işte bu Zülkarneyn'e gittiği kavme saldırıyorlar. Anlaşıldı. Öyle anlayın. Şimdi bak devam edelim. Diyor ki Kafkasların kuzeyinde açılan bütün İskit mezarların en erken 6. yüzyılı gösterdiği halde Kafkasların güneyindeki mezarların önceki yüzyılı göstermekte olduğu belgelenmiştir. Subhanallah. Diyor ki bu sonucu şöyle ifade etmek de mümkündür. Kimmerler ve İskitler milattan önce 6. yüzyılın ikinci yarısından sonra Kafkasların güneyine geçmemişlerdir diyor. Nereye kurmuştu? Gürcistan güneyde kalıyor. Bak oradan sonra araştırma bunu gösteriyor. Güneyine bir daha geçememişler. Diyor, sebebi bilinmeyen bu tarihi gerçeği ancak Kur'an'ın Zülkarneyn kıssasıyla açıklamak mümkün olmaktadır diyor. Subhanallah. Sonra bak bir bilgi daha var onu da okuyup devam edeyim. Diyor ki modern antik çağ tarihçilerinden bazıları Kimmerler ve İskitlerin milattan önce 560'dan sonra tarihten kaybolduklarını söylemektedirler. Subhanallah. Bir anda yok olmuşlar. Büyük Kiroz'un zamanı. Set kurduktan sonra yok. Çünkü bu tarihlerden sonra hiçbir arkeolojik kayıtta, kazıtta onların adlarının geçmediği belgelenmiştir. İskitler ve Kimmerlerin Kafkasların güneyinde tarihten kaybolmalarının, dedik ya kuzey tarafına Ukrayna gelmişlerdi. Oradan dolaşıyorlar Rusya'dan Gürcistan'daki adamlara gelip zarar veriyorlardı. Set kapatılınca işte ne oldu? Daha bir daha güneye gelemediler. Bak ne diyor? Güneyinden kayboldular diyor. Tarihten kaybolmalarının Büyük Kiroz'un iktidar yıllarına rastladığı görülmektedir. Bu da onları Kafkasların kuzeyine hapsedenin Büyük Kiroz olduğunu düşündürmektedir diyor kardeşler. Evet. Bu da bir görüş. Ancak bu görüş şöyle eleştirilebilir. Büyük Kiroz'un yaptırdığı bu set. Bakıyorsunuz peki tamam burada. Böyle bir set var mı şu anda? Yıkılmış. Yok böyle bir set. Ama kalıntıları var. Kalıntıları var kardeşler. Bakın bu görüş savunanlar diyorlar ki hayır diyorlar set Zülkarneyn Aleyhisselam'ın yaptırdığı set kıyamete yakın vakte kadar ayakta kalmayacak. Bunu doğru bir görüş değil diyorlar. Bak. Yani Zülkar Aleyhisselam setti yaptı. Bir müddet kaldı set. Bu ayette sözülen kavmi Yecüc Mecüc'ün set sınır saldırılarından korudu o zaman. Ve bir süre sonra bu setin görevi bitti daha. Bitti, yıkıldı yani. Bak Büyük Kulesi'nde yaptırdığı set yıkıldı ama hala kalıntıları var. Kesin var yani. Ama yıkılmış. Yani diyorlar ki bunlar Zülkarneyn Aleyhisselam'ın yaptığı setle Yecüc Mecüc'ün ahir zamanda çıkış arasında bir bağlantı yok. Buna bağlı değil diyor. Yani ahir zamanda çıkacak diyorlar. Evet, buna iman ediyoruz. Ama onların çıkışları setin yıkılmasıyla bağlantılı değil diyorlar. İkisini birbirinden ayırmak lazım diyorlar. Böyle açıklıyorlar. Ama kardeşler, yani ayetin ve inşallah okuyacağımız hadislerin zahirinde bu ters gözüküyor. Yine Allahu alem diyelim ama hani kâir ekseriyet böyle düşünmüyor kardeşler. Ulemanın kâir ekseriyeti, ilim ehlinin, araştırmacıların yani set hala şu anda var, yıkılmadı. Dolayısıyla bak bu yıkılmış olması bu görüşü biraz zayıflatıyor. Hem de bir de diyorlar ki bu Büyük Kuros'un yaptırdığı set baktığınız zaman kanıtları mevcut ya. Sır demirden bina edilmiş. Ama Zülkarneyn yaptırdığı set hem demirden hem de bakırdan değil mi? Sırf demir kullanılmış ama öyle diyorlar, artık ne kadar doğru bilmiyorum. Araştırmacılar öyle söylüyor. Demir kullanılmamış sadece, bakır kullanılmamış sadece demir kullanılmış diyorlar. Bu da kardeşler ikinci görüş. Üçüncü görüş kardeşler, onu da söyleyelim. Diyorlar kimileri de bu set Sibirya'da diyorlar. Sibirya nereye bağlı? Rusya'ya bağlı. Evet. Sibirya tam olarak nereden? Moğolistan'ı düşünün. Moğolistan'ın böyle hemen üstünde kalıyor Sibirya. Çok büyük bir yer yani. Rusya'nın böyle doğu tarafında kalıyor. Rusya çok büyük bir yer yani. O Moğolistan'ın hemen üstüne kalan o Sibirya'da diyorlar. Bakın şunu söyleyeyim. Bu Sibirya'dadır diyenlerden bazıları, belki de hepsi bilmiyorum. Yani Allah alem. Ben yine en azından bazıları diyeyim. Şimdi ayette dedi ya, güneşin battığı yere ulaştığı zaman ikinci sefer. Güneşin battığı yere ulaştı dedi ya. Battı affan affan. Güneşin doğduğu yer demişti ya. Bu güneşin doğduğu yere nasıl mana vermişler? Güneşin batmadığı yer diye mana vermişler. Hani diyor ya, biz o kavimle güneşe karşı bir örtü kılmamıştık. Diyor ya. Burada kastedilen gecedir diyor kardeşler. Yani Zülkarneyn o ikinci seferde güneşin doğduğu yere gitti. Orası öyle bir yerdi ki o kavme güneş hep geliyordu. Ya ne demek? Gece olmuyordu yani orada. Böyle mana vermişler. Şimdi biliyorsunuz bir kuzey kutup noktası var değil mi? Bir de güney kutup noktası var. Kuzey kutup noktasında ki yeryüzünün en kuzey noktasıdır değil mi burası? 6 ay boyunca 24 saat süreyle değil mi? Bir zaman hep gündüz olur. Hep güneş olur. Hiç gece yoktur. O gündüz olduğu vakitte de güney kutbu ne olur? O da devamlı gece olur değil mi? Güneş hep batık halde. Yine tam tersi, güneşli olduğu zaman sürekli kuzey kutbu da güneşsiz olur, gece olur. İşte diyorlar ki bakın Zülkarneyn Aleyhisselam bu kuzey kutbuna çok yakın bir bölgeye gitmiş. Gidebileceği en yakın bölgeye gitmiş. Yani gündüzün uzun olduğu bir bölgeye gitmiş. Bakın nereye gelecekler? Çünkü kuzey kutbuna tam gidebilir mi? Yani orada zaten kavim olmaz ki. Kuzey kutbunda zaten kara var mı kardeşler? Kuzey kutbunda kara yok ki. Kalın böyle bir büyük bir buz kütlesi var yani. Orada zaten yaşam yok. Yani bildiğim kadarıyla yok. Oraya değil de o kuzey kutbuna çok yakın bir yere gitti. İşte orası güneşin işte doğduğu yer. Orasıydı. Sonra buradan biraz daha geldi aşağıya. Nereye geldi? Nereye geldi? Sibirya'ya. Anlaşıldı. Sibirya çünkü kuzey kutbunda değil. Daha yukarıda. Oraya gitti, bildiği kadar yere gitti. Ondan sonra üçüncü sefer olarak da diyorlar ki aşağı doğru Sibirya'ya geldi diyorlar. Ve orada işte Yecüc Mecüc vardı. Oraya setti, yaptı diyorlar kardeşler. Allah alem. Dediğim gibi yani bu üç görüşten en kuvvetli olan ilk söylediğim Kırgızistan görüşü ama ilmi emanet gereği en güçlü gördüğüm görüşleri zikretmiş olayım. Ve şöyle yaygın bir görüş var. Çin setti. İşte Yecüc Mecüc setti diyorlar ya. Bu kardeşler çok çok zayıf bir görüş yani. Hiç alakası yok. Birincisi bir kere Çin setti demir ve bakırdan yapılmamış. Bir kere buradan at. Ve çok uzun bir set yani. Yani bu iki dağın arasında yapılan bir setten bahsediliyor. İki dağın arasında yapılmış set de değil. Ve bir de bunu bina eden Çin kralları yani. Zülkarneyn Aleyhisselam'la alakası olmayan. Yani mülhiz adamlar, kafir adamlar yani. O yüzden Çin Seddi görüşü çok söylenmiş. Zülkarneyn Seddi diye ama bu görüş kardeşler çok zayıf bir görüş. Şimdi bu görüşleri naklettikten sonra şimdi bir hadis nakledeceğim size. Bu okuyacağım hadis İmam Ahmed ve Taberani rivayet ediyorlar. İbn-i Kesir de bunu tefsirinde nakletmiş. Bakın o rivayette diyor ki bir sahabi Resulullah Aleyhisselam hutbe verirken şöyle dedi diyor bakın. İnnekum tekuluna la adu. Siz diyorsunuz ki düşman hiç yok. Ama ve innekum la tezaluna tukatiluna aduven. Siz daima her daim bir düşmanla mutlaka savaşacaksınız. Hep bir savaş tane olacaksınız. Hatta ye'tiye ye'cucu ve me'cuc. Ta ki ye'cuc me'cuc gelene kadar. Savaş devam edecek. Sonra ye'cuc me'cucun sıfatlarını anlatıyor. Diyor ki o ye'cuc me'cuc irâzul vucuhi. Yüzleri geniştir diyor. Bakın şimdi. Bu hadis ye'cuc me'cucu vasfediyor. Yüzleri geniş. Enlidir. İrâzul vucuh. Bir. İki. Sigârul uyun. Gözleri küçüktür diyor. Şuhbu şi'af. Başka rivayette suhbu şi'af diyor. Yani saçları özellikle böyle saçın ön kısmı yani şi'af kelimesi saçın ön kısmı ya da saçları kırmızılık bulunan siyah renkte. Siyah renk ama kırmızılık var. Kırmızıya meyilli bir siyah saç yani. Bakın. Bu vasıfları aklınıza tutun. Sonra diyor ki min kulli hadebin yensilin onlar her tepeden akın edecekler işte kıyamete yakın bir zamanda. Her bir tepeden akın ederler diyor. Sonra diyor ki ke'enne vucuhavum sanki onların yüzleri el mecennul mutraka. Sanki diyor demirle dövülen kalkanlar gibidir diyor. Savaşta işte kılıç darbelerine karşı kullanılan kalkan var ya nasıl kalkan ama? Mutraka demirle vurularak dövülen kalkan gibidir. Bu neyi anlatıyor kardeşler? Bak demirle dövülen kalkan. Şu iki anlamada gelir. Birincisi yani kalınlık. Çünkü bak zaten bir kalkan var. O kalkana bir tane daha üstüne kalkan getirerek o kalkan ne olmuş oluyor? Kalın olmuş oluyor. Ya da mesela diyorlar ki o kalkanın üzeri demirle diyorum deriyle kaplanmış. Dolayısıyla deriyle kaplanınca o kalkan ne oluyor? Daha da kalınlaşıyor değil mi? Yani onların yüzleri nedir? Kalındır, kabadır. Ya ne demek bu? Etleri çok. Yüzlerindeki eti çok yani. Ve zaten irâdul vucuh bir de hem de kalkan zaten olması neyi de ifade ediyor? Yüzleri yuvarlak. Yüzleri yuvarlak ve etli. Bir de kardeşler bu demirle dövülmüş kalkan diyoruz ya. Bu şu da anlaşılır. Yani yüzleri böyle silinmiş. Neredeyse böyle yüz hatları yok gibi. İçine göçmüş gibi. Yani burunları tam böyle belli değil. Bariz gözükmüyor. Gözleri tam bariz gözükmüyor. İçine göçmüş sanki yani böyle. Burunlar da böyle, zaten küçük olduğunu zaten birazdan başka bir hadis ifade edecek. Yani şu vura ne yaparsın o içine doğru göçersin ya böyle. O yüzden böyle yüz hatları, burnu, ağzı, gözü böyle zahir değil, açıkta değil böyle. Sanki içine göçmüş. Sanki böyle silinmiş gibi. İki anlamına gelir. Bakın kardeşler bu hadis tamam. Yani ulema arasında ihtilaflı senedi. Mesela Heysemi bu hadisin sahih olduğunu söyler. Bu hadis sahih bir hadistir der. Mesela Busiri de bu hadisin ravilerinin güvenilir olduğunu söyler ama Şuayb el-Arnavut mesela bu hadisin zayıf olduğunu söyler. Allah alem. Yani Nebi Aleyhisselam söylemiş olabilir, bunu söylemiş olabilir. Yani çok da az olmayan bir ihtimal Nebi Aleyhisselam'ın söylemiş olduğu bir hadis. Bakın şimdi. Bu sıfatlar kime uyuyor? Şimdi anladınız değil mi? Değil mi? Yani bir de Orta Asya'da yaşayan Türklere de uymuyor mu? Yani Orta Asya'da yaşayan Türkler ve bir de Moğollar. Çok uyuyor. Yani gözleri küçük diyor. Bir de böyle zaten burunları da yani şimdi söyleyecek. Başka bir sonra çağıracak. Zaten yani hem yuvarlak olması. Değil mi? Geniş enli olması. Saçlarının böyle biraz kırmızımsı bir siyah olması. Bunlar Moğollar ve daha genel bir ifade Orta Asya'da yaşayan Türk halklarına çok uyuyor gerçekten. Hatta Sibirya'da yaşayanlar da uyuyor biliyor musunuz? Bir bakın isterseniz Sibirya'da yaşayan halk falan diye yazın. Sibirya'da yaşayan halk da gerçekten bu vasıflara çok benziyor. Yani Orta Asya Moğollarla Sibirya'daki halk böyle birbirine çok benziyor gerçekten diye bakabilir. Bakın, özellikle bakın bunların Türkler olabileceği ihtimalini şu hadis destekliyor. Bakın okuyacağım hadis Buhari ve Müslim hadisi kardeşler. Diyor ki Resulullah Aleyhisselam, "La taqumu sa'atu hatta tuqatilu Türk." Türklerle savaşıncaya kadar kıyamet kopmayacaktır diyor. Bak bu Buhari ve Müslim hadisidir ha. Türklerle, tabii Türklerden kastedilen bizim Türkiye'li Türkler tabii sadece değil. Hatta Türkiye'li Türkler yani asimile olmuşlar. Tam hakiki Türk onlar değil yani. Hakiki Türk Orta Asya'daki Türkler yani. İşte Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Doğuzistan falan. Bunlarla savaşıncaya kadar kıyamet kopmayacak. Tabii bu hadis gerçekleşmiş. Kastedilen kim burada? Moğollar, Tatarlar. Bak. Sonra bak bunların sıfatını sayıyor Nebi Aleyhisselam. Şimdi hani biz az önceki hadis dedik ya, Orta Asya ve Moğollara uyuyor dedik ya. Zaten bak şimdi Nebi Aleyhisselam aynı sıfatları sayacak neredeyse. Bunlara ne diyor? Türk diyor. Diyor ki onlar ki diyor sigarul a'yun, gözleri küçüktür. Humrul vucuh, yüzleri diyor kırmızıdır diyor. Yani yüzleri beyaz ama kırmızılık var yüzlerinde. Çünkü çok soğuk bedenlerine çarptığı için diyorlar. Yüzlerinde kırmızılık var, beyaz tenler ama kırmızı. Zulfel unuf, burunları diyor kısadır diyor. Burunları kısa, küçük. Kenne vucuhum el micanul mutraka, sanki diyor yüzleri işte demirle dövülmüş kalkan gibidir. وَلَا تَقُمُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتُلُ قَوْمًا نِعَالُهُمُ الشَّعْرِ Giydikleri ayakkabı kıldan olan kavimle savaşmayacak, kıyamet kopmayacaktır diyor. Yani Türklerin baskı bir vasfını sayıyor burada. Neymiş bunların giydikleri? Ayakkabı kıldan yapılmış. Değil mi? Yani Türklerin de eski Türklerin tarihine baktığın zaman zaten bu özelliğini de görüyorsunuz kardeşler. Yani o zaman eğer az önce okuduğumuz hadis sayıysa, sayısı sayı olma ihtimali var. Bazı alimler sayı olduğunu söylüyor. Bazıları sayı söylüyor. O zaman Yecüc, Mecüc kardeşler. Türkler, Moğollar, o taraftaki insanlar yani. Şimdi zaten anlatacağız. Nereden geliyor bu Yecüc, Mecüc? Hem bir de bakın. Şimdi bu kıyamet alameti olarak Yecüc, Mecüc'ün çıkışını anlatacağımız zaman da okuyacağız ayeti. Bir de Enbiya suresinde Yecüc, Mecüc'den bahsedilir. Ne der? Her bir tepeden akın ederler diyor değil mi? Her bir tepeden akın ederler. Zaten Orta Asya'da da kardeşler, Türklerin bulunduğu Orta Asya'da böyle yüksek dağlar, tepeler çoktur değil mi? Tamam geniş bozkurlar vardır böyle açıkta ama dağlar açısından bakarsan bak işte Kırgızistan'a söyledik. Bir sürü dağlık bölge var yani. Her bir tepeden akın ederler diyor. Subhanallah. Orta Asya'da zaten böyle çok yer var yani. Hakikaten Türklere çok uyuyor. O yüzden yani bu söylediklerimizden de ortaya yani çıkarabiliriz ki tabii yine kesin konuşmakla birlikte. Bu Zülkarneyn setti işte bu saydığım 3 görüşten en güçlü ihtimale nerede? Kırgızistan görüşü çok. Ve bunu destekleyen başka bir konuda birazdan zikredeceğim. Şimdi ayete devam edelim. Diyor ki Rabbim Azze ve Celle. وَجَدَ مِنْ دُهُنِيمَا قَوْمَ İşte o iki dağın önünde Zülkarneyn Aleyhisselam gitti bir kavim buldu. Nasıl bir kavim peki bu? Bak bu kavmin sıfatını da anlatıyor. لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلَ Bu kavim neredeyse hemen hemen hiçbir sözü anlamayan bir kavim. Kendilerine söylenenleri anlayamayan, kavrayamayan, yani böyle çok az şey, neredeyse anlayamayan, çok az şey anlayabiliyor. Ancak böyle zorlukla böyle, yani ağır ağır böyle anlayabiliyor. Böyle bir toplulukla karşılaştı diyor. Niye böyle bir kavim? Çünkü adamların fehimleri, anlayışları böyle çok basit, akılları kıt, akılları zayıf, zekaları geri olduğu için o yüzden yani anlayamıyorlar yani. Böyle bir kavimle karşılaştı diyor. Bir de diyorlar ki bir sebebi olarak da yani niye anlayamıyorlar? Hem akıllarının kıt olmasından ötürü anlayamamaları hem de diğer insanlardan uzak yaşadıkları, başka kültürde, medeniyette, dilde konuşan insanlarla karışmadıkları için ne Zülkarneyn Aleyhisselam'ın dilini biliyorlardı o yüzden anlayamıyorlardı ne de başkalarının dilini biliyorlardı. Yani hiç böyle kültürsüz, çok cahil, ilkel, böyle geri kalmış bir kavim yani. Hem akılları kıt olduğu için hem de sadece kendi dillerini biliyorlar. Başka etrafta hiçbir dili bilmedikleri için o yüzden hiçbir sözü neredeyse anlayamayan bir kavimdi diyor. Evet. Bakın buraya ayrıca şu anlam da gelir demişler. İnsanlar da onların dediklerini anlamıyorlar. Yani neredeyse hiç anlaşılmıyor adamların dediği. Anlamak çok zor yani. Niye? Bak yani her manayı veriyoruz yani. Ayet her manaya da uygundur. Çünkü konuştukları dil çok enteresan bir dil. Bozulmuş. Yanlış bir dil. Yani dilleri evet aslı var ama doğru kullanmıyorlar. Konuşmalarda çok yanlışlık yapıyorlar. Mesela işte Arapça amcayı düşünün mesela. Değil mi? Suriye amcası var, Mısır amcası var, Irak amcası var. Bunlar hep aslını Fusa değil mi? Yani Arapça demek aslında Fusa Arapçadır. Kur'an'ın dili Arapçadır. Sonra bunlar halk arasında olmuş da amice dediğimiz işte diller çıkmış. O amicenin çıktığı ilk zamanları düşün mesela. Değil mi? Normal bir Arapça konuşan bir adam şimdi amca konuşan adamı dinleseydi ne derdi? Lan bu adam ne diyor? Değil mi? Dili bozulmuş yani. Tabii şimdi artık zaman geçtikçe ne olmuş? Artık herkes anlaşılabiliyor. İşte buradan da böyle düşünün yani. Dillere bozuk olduğu için yani dilini doğru konuşamadıkları için o yüzden anlaşılmıyorlar aynı zamanda. Dolayısıyla ancak böyle işaret yoluyla veya bir tercümanla meramlarını anlatabiliyordu. İşte kardeşler Zülkarneyn Aleyhisselam'ın karşılaştığı kavim böyle anlaşmanın, iletişim kurmanın çok zor sağlandığı bir kavimmiş kardeşler. Dolayısıyla şimdi Zülkarneyn Aleyhisselam'a onlar bir şey söyleyecekler. Zülkarneyn Aleyhisselam onlara bir şey söyleyecek. Bir aralarında bir diyalog olacak. Peki Zülkarneyn onları mı nasıl anlamış olabilir? Ya bir tercüman vasıtasıyla, değil mi? Ya da işaret vasıtasıyla dedik. O da olabilir. Ya da kardeşler, Allah Zülkarneyn ne diyordu? Biz ona her şeyin sebebini verdik diyordu, değil mi? Her şeyin sebebini. Dolayısıyla bak, Allah ona böyle bir yetenek de vermiş olabilir. Bu yetenekle o kavimle anlaşmış olabilir. Bu da olabilir. İşte kardeşler bir şekilde anlaşarak bu kavim Zülkarneyn Aleyhisselam'ın geldiğini görünce böyle kudretli, güçlü bir kral ona Yecüc Mecüc'ün kendilerine verdiği zararı anlatıyorlar. Şikayette bulunuyorlar. Diyorlar ki, kalu dediler ki işte bu diyen insanlar işte Türkler olması çok güçlü bir ihtimal. Yani bunu diyen adamlar Türkler olabilirler çok büyük ihtimal. Dediler ki ya Zülkarneyn inne Yecüc ve Mecüc Yecüc ve Mecüc yani bu attaki kavimler, topluluklar birazdan bahsedeceğiz. Mufsidûne fil ard. Yeryüzünde bunlar ifsad ediyorlar. İşte bu iki dağ arasında bir açıklık var. Buradan çıkıyorlar Yecüc Mecüc. Yani bizim yakınımızda ya. Biz öndeyiz. Onlar arkada bir yerde. Artık ne kadar yakınlarında nasıl bir komşuluk var. Geliyorlar o dağın arkasından ve bizim bu beldemizde, kasabamızda, köyümüzde müthiş bir fesat yapıyorlar. Bak yani mufsidûne fil ard'ın içine neyse gelen yani öldürüyorlar, mallarımızı alıyorlar, soygun yapıyorlar, yağmalıyorlar, gasp ediyorlar, yakıyorlar, ekinlerimizi telef ediyorlar. Keza neslimizi de telef ediyorlar değil mi? Akidelerimizi, ahlaklarımızı bozuyorlar mesela. Yakıp yıkıyorlar her türlü manevi ve maddi şekilde. Böyle acayip bir kavim. İllallah ettik yani. Böyle şikayette bulunuyorlar. Bakın meşhur müfessir Mukatil bin Süleyman. Ondan rivayet edilen bir bilgiye göre Yecüc Mecüc insan yiyorlarmış. O da nereden almış bu malumatı bilmiyorum. Ama Mukatil bin Süleyman meşhur bir müfessirdir. Ondan nakledip göre Yecüc Mecüc ne yapıyorlar? İnsan eti yiyen bir kavim kardeşler. O yüzden tefsirlerde de bu bilgi geçer. İnsan eti yerlerdi. Sonra bak yine geçen bir rivayete göre onlar baharda çıkarlarmış kardeşler. فَلَا تُرْكُنَ اَخْضَرْ اِلَّا اَكَلُهُ diyor. Hiçbir yeşillik bırakmazlar ki hepsini yerlerdi. Yani ilk barda işte böyle yeşillik çıkıyor, sebze, meyveler. Hepsini diyor alırlardı ve yerlerdi. وَلَا يَابِسَنْ اِلَّا اَحْتَمَلُهُ Nerede bir kuruluk varsa işte sonbahar mesela, kurumuş bir şeyler. Onu da yanlarına götürüp taşırlardı diyor. Tam anlamıyla bir düzen bozuyor. Çok şerli, azgın bir topluluk. Böyle etrafa çok korku sayıyorlar, şiddetle bize saldırıyorlar diye böyle şikayette bulunuyorlar. Ya peki bunlar hiçbir şey yapamıyorlar mı? Yapamıyorlar kardeşler. Yecüc Mecüc çok kuvvetli, çok ve çok zorba bir kavim olduğu için hiç kimse onlara karşı duramıyormuş, savaşamıyormuş. Zaten kıyamete yakında gelecekleri zaman Müslümanlar İsa Aleyhisselam zaman değil mi? O zaman da zaten gelecekler anlatacağız. İsa Aleyhisselam varken gelecekler. Yine savaşamayacaklar. Düşün bak Deccal'e karşı savaşabilecekler. İsa Aleyhisselam Deccal'i öldürecek savaşta. Ondan sonra Yecüc Mecüc çıkacak. Ama savaşamayacaklar değil mi? Dua edecekler ya Rab bunları helak et diye. Öyle helak olacaklar yani. Yani hem o zaman da zaten kimse onlarla savaşamıyordu. Kıyamete yakın zamanda da zaten kimse onlarla savaşma güç yetiremeyecek yani. Kim onlarla karşı dursa onu öldürecekler. Anlatacağız inşallah. Bakın bu Yecüc Mecüc üzerine biraz durayım. Şimdi bak ne de okuduk? Yecüc ve Mecüc diye okuduk değil mi? Bizim Kur'an kıraatimiz hangi kıraate bağlı? He? Asım kıraat değil mi? Yedi kıraat var ya meşhur kıraat. O yedi meşhur kıraatten birisi Asım bizim okuduğumuz. O kıraate göre Yecüc ve Mecüc diye okunuyor. Ama o yedinin yani bu birin dışında kalan diğer altısı bunlar da mütevatir. Nasıl okurlar biliyor musun Yecüc Mecüc'ü? Yacuc ve Macuc diye okurlar. O yüzden bu okumada son derece sahihtir. Yecüc Mecüc de denilir. Ama Yacuc ve Macuc olarak da okunuyor kardeşler. Bu Yecuc, Mecuc kardeşler. Bunlar iki ayrı kavim. Tamam mı? İki ayrı topluluk, kabile bunlar. Yecuc bir kavim topluluk, Mecuc de bir başka kavim topluluk. İki tane farklı. Ve bunlar kardeşler insan, insan. Aynı bizim gibi insan kardeşler. Yani ayetten anlıyoruz değil mi? Zaten şikayette bulunuyorlar ya, onlar da insan işte. O yüzden böyle ifsad ediyorlar, geliyorlar, yıkıyorlar falan. İnsanlardan bahsediyorlar yani değil mi? Şikayette bulunuyor. İnsan olduğu anlaşılıyor. Hem de hadislerden de işte okuyacağız zaten. Orada da çok net bir şekilde anlaşılıyor ki hadislerden de. Yecuc, Mecuc bizim gibi insan kardeşler. Bu çok net bir şey yani. Ama tabii ki insanlarda sonuçta farklı farklı, doğru mu? İnsanlardan kimileri işte yani hacimleri farklı, kimisi daha uzun, kimisi daha enli, kimisi güçlü, kimisi zayıf falan. Yani biz bile yani günümüzde değil mi? Farklı beldelerin, farklı insanların çeşitli yani insanlık şekilleri olduğunu görebiliyoruz yani. Mesela bir Endonezya'yı düşün mesela. Küçücük bir şeyler değil mi? Güçsüzler. Ama bir de Çeçenleri düşün mesela. Kafkasları düşün. Adamlar maşallah iriyor. Yani bak günümüzde bile biz bunu görebiliyoruz. Veya da mesela geçmiş zamanda yaşamış insanları düşün değil mi? Çok uzun boylar, çok güçler. Allah Semud kavminden, Ak kavminden bahsediyor değil mi? Kayalardan şey yapmışlar, evler yapmışlar. Yani. Dolayısıyla yani biz bir de bak bunu müşahede edebiliyorsak, dolayısıyla Yecüc Mecüc de bir insan ama yani çok güçlü, çok farklı bir insan şekli yani. Ama insan. Bakın kardeşler. İlim ehlinin, daha genel bir ifadeyle araştırmacıların diyelim, büyük çoğunluğu, İbn-i Cerrah Taberi de mesela bu görüştedir. Hatta bakın nesepçiler derler ki, bazıları derler ki nesepçiler ittifak halinde. Yani nesep işleriyle, soy işleriyle uğraşan insanlar ittifak halinde diyenler de var. Yani bu çok nerede kesin bir görüş ki, Yecüc Mecüc Nuh Aleyhisselam'ın Yafes oğlu, Yafes isimli oğlundan geliyorlar kardeşler. Nuh Aleyhisselam'ın Yafes isminde bir oğlu var. O oğlundan geliyorlar diye bu görüş çok meşhurdur. Hatta kimileri nesepçilerin bu konuda ittifak halinde olduğunu söyler. Türkler kimden geliyor? Onlar da Yafes'ten geliyor. Bak yine Türk görüyor musun? Nereden baksa hep Türkler çıkıyor kardeşler. Bakın yeri gelince şunu söyleyeyim. Bak şu ayetinde zaten zahire bunu gösteriyor. Ne diyor Allah Azze ve Celle? وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ Allah Nuh'un zürriyetini onları kalıcı kıldı diyor ayette. Hani bak Nuh tufanı oldu. Ölen öldü. Allah Nuh'un zürriyetini humul bakın onları kalıcı kıldı diyor. Bak ayet bu. Bu ayetin de zahirinden anlaşılıyor kardeşler. Bütün insanlık bak. Ne kadar ırk varsa, ne kadar millet varsa Nuh Aleyhisselam'ın 3 oğlundan gelmiş. Yani ona iman eden 3 oğlu vardı gemide kurtulan. Hepsi bunda birleşiyor kardeşler. 4 tane aslında oğlu var. Yani gelen rivayetler. O oğlunun ismi ne? Doğulan oğlunun ismi? Kenan. Kenan bu oluyor. Bu kurtulan 3'ü işte Sam, bir diğerisi Ham, bir de Yafes kardeşleri. Bunlardan bütün soylar bir daha böyle Nuh tufanı sonra dağılıyorlar, devam ediyorlar. O yüzden Nuh Aleyhisselam için biz ne deriz? İkinci babamızdır deriz değil mi? Bundan dolayı yani ikinci babamız dememiz bundan dolayı. Bakın mesela Sam'dan kimler gelir mesela Sam'dan? Araplar. Araplar ne kadar Arap varsa, Kahtani Araplar olsun, İsmail Aleyhisselam'dan gelen Araplar olsun, hepsi Nuh Aleyhisselam'ın Sam'dan gelirler arkadaşlar. Mesela Persler, İranlılar, Rumlar, Yahudiler, bunların hepsi Sam'dan gelir. Tamam mı? Sam'dan geliyor bak. Ham'dan da mesela kimler gelir? Habeşliler, Sudanlılar, işte Kıptiler, Hintliler, Pakistanlılar ve Zenciler geliyor. Yafes'ten de bak Türkler geliyor. Çin işte ve ötesindeki işte böyle Kuzey Kore, Güney Kore, Japonya falan. Bulgarlar da keza. Ve Yecüc Mecüc de kardeşler. Yecüc Mecüc de Türklerin kendisinden geldi. Yafes'te birleşiyorlar kardeşler. Hatta deniliyor ki bir görüşe göre Yecüc ve Mecüc iki tane ayrı kavim dedik ya. Yecüc Türklerdendir. Mecüc de Deylemlilerdendir diyorlar. Bak yani Yecüc Türklerden geliyor. Türkten hep zaten Türk de Yecüc Mecüc de ayrı saysak bile hepsi Yafes'e geliyor da. Hatta Yecüc Türklerin kendisinden geliyor. Bir Türk boyu yani. Diyenler bile var. Hatta yani birçok müfessire göre ise hem Yecüc hem de Mecüc ikisi de Türklerden. Görüyor musun? İkisi de Türklerden. Yani acayip. Ümit Özdağ duymasın bu söylediklerimizi. Sonra kullanır Türk düşmanı Yecüc Mecüc'le eşdeş yaptı falan diye. Evet. Yani kardeşler Yecüc Mecüc her ne kadar da yani Türk olmasa da, ikisi de Türklerden gelmese de bile, ama sonuçta Yecüc Mecüc biz Türklerle kesinlikle arasında bir bağlantı, bir akrabalık, bir kardeşlik kesinlikle var. Zaten dediğimiz gibi büyük bu Kırgızistan Türkleri, Zülkarneye zaten söylüyor, bunlar çok sıkıntılı. Aynı bölgede yaşıyorlar yani. Bir kardeşlik kesin var yani. Kardeşler, bu Yecüc Mecüc ismiyle alakalı bir de bir şey söyleyeyim. Yecüc Mecüc kardeşler, kuvvetli olan görüşe göre, en doğru görüş Allah alem, Arapça bir isim değil kardeşler. Yecüc Mecüc, yani Yecüc Mecüc ya da Yacüc Mavcuc şeklinde Arapça kalıba başka dillerden nakledilmiş yani. Arapça değil ama aslında. Yani doğru olan görüş Allah alem bu. Mesela bak İbranice'de Yahudilerin konuştuğu ve Tevrat'ta, hatta bak Tevrat zaten İbranice yazılı değil mi? Tevrat'ta bakarsanız Yecüc Mecüc ismini olarak geçer, biliyor musunuz? Gog ve Magog diye geçer. Duydunuz mu bunu? Gog ve Magog. Bak Araplar işte Yecüc Mecüc'e de Yacüc Mecüc derler. İbranice'de mesela ve Tevrat'ta hatta şu anda Gagog ve Magog olarak ifade ediyor. Yani Tevrat'ta da geçiyor bu. İncil'lerde de geçiyor Yecüc Mecüc. Yani sırf biz inanmıyoruz ahir zamana çıkacağını. Hristiyanlar da inanıyor. Yahudiler de inanıyor. Hatta şu anda bak bütün Avrupa dillerinde bugün, bütün Avrupa dillerinde Yecüc Mecüc aynı Gog Magog diye ifade edilir. İbranice de böyledir ama Avrupa'da giderseniz hepsi Yecüc Mecüc'den bahsederken Gog ve Magog diye ifade ederler kardeşler. Tevrat bunlardan bahseder. Yecüc Mecüc'ten, soylarından. Buraya da baktığın zaman anlaşılan Yecüc Mecüc işte Yafiz'in gelinden, artık ya Yafiz'in hemen çocukları ya da Yafiz'in çocuklarının çocukları. Yani Yecüc isminde ve Mecüc isminde artık aslında onu bilmiyoruz. Bir şahıs bunlar, şahıs yani. Yecüc diye bir adam var, Mecüc diye bir adam var. Bu adamlardan oluşan kavim, kabile Yecüc Mecüc kabilesi. Anlaşıldı. Yoksa bunların babası yani adı zaten Yecüc Mecüc olduğu için kavimleri de ne? Yecüc Mecüc isminde. Ama dediğim gibi Arapça diyenler de var kardeşler. Şimdi oraya girmeyeyim, boş ver. Çok yoruldunuz. Kaç dakika oldu bakayım? 48 dakika. Biraz daha anlaşacağım şey var. Yani Arapça diyenler de var. Ve Arapçaysa o zaman peki kökeni nereden, değil mi? Niye Yecüc denmiş? Kökeni nereden meselesi ortaya çıkıyor. Birkaç böyle farklı görüşler söyleniyor. Ben uzatmamak için en iyisi size söylemeyeyim. Boş ver. Çünkü yani Allah alem zayıf bir görüş Arapça olduğu. Arapça kabul edersek kökeni nedir diye ineriz değil mi? Orayı neyse ben size anlatmayayım. Boş ver. Bakın kardeşler, şimdi şunu söyleyeyim. Kimileri doğru görüş değil ama Cengiz Han'ın büyük Moğol hükümdarı, Moğol İmparatorluğunu kuran adam meşhur. Ve işte ordusunun yani Moğollar, Tatarlar, bunların Yecüc Mecüc olduğunu söylemişler kardeşler. Hem ta o zamanda yaşayan bazı alimler, hem de hatta muasır ilim ehli, araştırmacıların kimileri bile bu Cengiz Han ve ordusunun, sonra ondan sonra işte torunu Hulagu geliyor değil mi? Hulagu da çok ifsatlar yaptı diyorsunuz. Bunlar Yecüc Mecüc'türler diyor. Bunlar Yecüc Mecüc'den gelmedir diyorlar. Yani bak bu görüşe göre Yecüc Mecüc aramızda yaşıyor yani. Yecüc Mecüc böyle Settin arkasında, öbür derslerde anlatacağız işte yerin altında bunlar herhalde. Yerin altından çıkacaklar kıyamet günü. Aramaya gerek yok. Yani Yecüc Mecüc zaten aramızda yaşıyor bunlar yani. Dünyada varlar bunlar. Ve Moğollar da Yecüc Mecüc'ten gelmedirler diye kimileri bunu söylüyorlar. Mesela Seyyid Kutub'un bunu söylediğini biliyor muydunuz? Fizilal Kur'an'a bakın. O da bunu tercih ediyor. Diyor ki Yecüc Mecüc çıkmıştır. O da Tatarlardır, Moğollardır. Sadece o söylemiyor. Muhammed Reşit Rıza, bunlar hep muasır. Muhammed Abdülkeza çok meşhur müfessir. İbn-i Aşur çok muhakkik bir müfessirdir. Böyle 30 küsur cilt tefsiri vardır İbn-i Aşur'un. O da Moğol ve Tatarların Yecüc Mecüc kavmi olduğunu söylüyor. Hatta bakın size Kurtubi'nin sözünü okuyayım. Kurtubi, İmam Kurtubi. İmam Kurtubi meşhur tefsirci. Onun zamanında Tatarlar ortaya çıkıyor zaten. Bak. Diyor ki وَقَدْ خَرَجَ مِنْهُمْ فِي هَذَا الْوَقْتِ şu vakitte diyor İmam Kurtubi. Türklerden yani onlardan, Türklerden çünkü Cengiz Han değil mi? Moğol bunlar. Ama bu Moğollar saldırırken ordusunun çoğu kimden oluşuyordu? Tamam Moğollar Türk mü değil mi? Sanki tartışmalar herhalde bu konu. Değil mi? Yani Moğolları biz Türklerden saymasak bile Moğol ordusunun birçoğunu ya da çoğunu oluşturan kimlerdi? Türklerdi zaten. Zaten yan yana oturuyorlar. O yüzden İmam Kurtubi diyor ki vakat haraca minhum ey Türk. Türklerden diyor bu vakitte, şu anda yaşadığımız vakitte umamun öyle milletler çıktı ki diyor la yuhsihim la yuhsihimullah illallah. La yuhsihim illallah. Onları ancak Allah sayar adetlerini. Çok çıktılar bunlar diyor. Ve la yaruddu ma'nel muslimine illallah ve ancak Allah Müslümanlardan onları geri çevirebilir. O güçlükte böyle bir ümmet çıktı diyor. Topluluklar çıktı. Hatta bak diyor ki İmam Kurtubi. Kennem sanki diyor onlar Yecuc ve Mecuc ev mukaddimetuhum. Sanki onlar Yecuc Mecuc diyor. Ya da diyorum Yecuc Mecuc olmasa da onların bir mukaddimesi. Onların bir başlangıcı yani. Sanki Allah böyle bir küçük bir Yecuc Mecuc provası yaşattı. Yani bak ya ahir zamanda bunun daha beterini göreceksiniz. Şeklinde bir mukaddemesi sanki bunlar diye böyle söylüyor. Biz zaten kardeşler değil mi? Hani Moğollar, bir Moğollar saldırmışlar Müslümanlara, bir de Haçlılar değil mi? Hangisinin saldırısı daha şiddetli olmuş? Moğolların, kesinlikle Moğolların. Yani anlatıyorlar neler neler yapmışlar. Çok zalim adamlar. Sırf Cengiz Han'ın bakın diyorlar ki yani 40 milyon insan öldürmüş. Düşünene. 40 milyon insan öldürmüş. Sonra Hulagu işte geliyor Bağdat'ı değil mi? Perişan ediyor yani subhanallah. Hatta diyorlar ki Bağdat'ta 1 milyon ya da yaklaşık 2 milyon Müslüman öldürüyor. Bak sırf Bağdat'ta. Hani Beşer Esad kaç tane öldürmüş değil mi? Sırf Bağdat'ta adam birkaç günde 1 milyon, hatta diyorlar yaklaşık 2 milyon Müslüman öldürdüler. Ve kadın, çoluk, çocuk hiç demeden öldürüyorlarmış. Hatta İbnül Esir, El Kamil Fit Tarih diyor, onun bir tarih kitabı var. Orada bunu anlatıyor da Cengiz Han zamanında yaşamış. Diyor ki ben, yani benim bildiklerim var, gördüklerim, yaşadıklarım var. Ben diyor yani tereddütlüyüm ilk başta diyor. Bunları yazsam mı acaba diyor. Çünkü diyor yani bir insan bunları yazmak çok zor gelir yani. Öyle şeyler yaşandı ki diyor. Hatta diyor ben zanlı galiba düşünüyorum ki diyor. Benim zamandan sonra gelip yazdıklarımı okuyanlar acaba derler ki diyor büyük ihtimal yani bunlar olaylar olmuş mudur acaba? Yani böyle şeyler yapmamışlardır ya, bu abartıdır. Diyecekler diyor zanlı galimce. Öyle şeyler yapmışlar. Mesela anlatıyor kadını diyor alırlardı, hamile kadın. Karnını deşerlerdi, içindeki cenni de öldürürlerdi diyor. Hayvanları öldürürlermiş. Yani sağ hiç kimseyi bırakmıyorlarmış kardeşler. Böyle. O yüzden işte bundan dolayı kimleri demişler ki Moğollar Yecüc Mecüc'tür diyorlar kardeşler. Ama bu görüş doğru bir görüş değil kardeşler. Yani Yecüc Mecüc Zülkarnayn'dan beri hiç çıkmadı. Ve şu anda da yeryüzünde değiller yani. Doğrusu yeryüzünde olmadıkları. Ama kimileri diyorlar ki yeryüzünde işte bak bunun bir küçük provası olarak Moğollar bu işi yaptılar. Ve ahir zamanda da yine aramızda yaşayanlar Yecüc Mecüc olarak ortaya çıkacak. Kim işte bunlar? Bugünkü işte mesela Çin, değil mi? İşte Japonya, o taraflar. Bunlar ahir zamanda Yecüc Mecüc işte diye anlatılan hadislerde çıkacaklar. Ve her tarafa saldıracaklar, her tarafı istila edecekler. Moğollar, Çinliler, Japonlar işte o taraftaki kimseler ki zaten hadislerde de geçiyor. Yecüc Mecüc çok kalabalıklar değil mi? Bununla alakalı hadisleri okuyacağız. Çok aşırı derece kalabalıklar. Zaten bu Çin, Japonya, Kuzey Kore falan hepsini toplasan değil mi? Çok kalabalık değil mi kardeşler? Hem de bakın şöyle bir yaklaşımda da bulunuyorlar. Bak İslam dini ortaya çıktıktan ta şu zamana kadar Arap Müslümanların Çinlerle hiçbir savaşı olmamış biliyor musunuz? Hiç. Çin'e kadar gitmişler, durmuşlar Çin sınırında. Ne Araplar Çinlerle savaşmış o fetihler olduğu zaman, ne de Çinler Araplarla savaşmış. Hiç. Çin sınırında durmuşlar. İşte bak bu kapalılık işte diyorlar ahir zamanda kalkacak ve şu andaki işte Çin topluluğu işte Japonlar, Koreliler ve Moğollar keza, biraz da tabii onlara tabi olan Türkler ki bunlar da tam dinsizler değil mi? Tam komünistler, mülhitler, Allah Azze ve Celle'yi inkar eden insanlar bunlar. Çoğunluğu yani. Ve acımasızlar, acımasız oldukları zaten belli. Bunlar şu anda aramızdalar yani. Böyle setin arkasında, yerin altında aramaya gerek yok diyorlar. Allah-u Alem şimdi yani öbür dersimizde hadisleri okuyunca hangi görüş daha doğru? Yani şu anda yerin, yani görüyor muyuz şu anda? Burada mı Yecüc Mecüc? Yani dünyada yaşıyorlar mı? Yerin üzerindeler mi yoksa? Yerin altındalar mı? Bunu inşallah önümüzdeki dersteki hadisleri okuyunca anlayacağız kardeşler. Evet. Ayeti tamamlayayım. Ondan sonra bitireyim. Çok az kaldı. İşte Yecüc Mecüc çok yeryüzünü ifsat ediyor diye şikayette bulundular. Sonra dediler ki فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا Ey Zülkarneyn, sana bir mal aramıza toplasak, versek, harcan yani bir vergi olarak, bir haraç olarak mallarımızdan toplayıp sana versek, neye karşılık? عَلَى اَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدَّ Bizimle işte bu civarımızda, yakınımızda bulunan Yecüc Mecüc kavmi arasında bir set, bir duvar bina etmen için sana mallarımızdan bir vergi, bir haraç toplasak ne dersin? Yeter ki bizi şu adamların zulmünden kurtar. Şu iki dağın arasında hep çıkıp geliyorlar. Şuraya bir set bina et de bu zulümleri dursun diye böyle bir teklifte bulunmuşlar. Şunu söyleyip bitiriyorum. Şu sözlerinden bile bu kavmin akıllarının kıt olduğu, zekalarının geri olduğu anlaşılmıyor mu? Ya sen kime bunu söylüyorsun? Koskoca Zülkarneyn, değil mi? Ve çok görkemli bir ordusu var. Sen böyle bir kimseye sana para verelim de, değil mi? Mallarımızdan, paramızdan verelim diyorlar yani. Bu bile kardeşler onların akıllarının kıt olduğunu gösteriyor. Ki hakikaten de yani değil mi? Dedik ya Türkler olması çok güçlü ihtimal. Yani şimdi aklıma mesela geldi ya. Özellikle geçmiş zamanda yaşanan işte Orta Asya dömenlerini yaşayan bütün Türklerin orada olduğu zamanlar. Hakikaten yani Türklerde böyle bir kalın kafalılık yok mu yani? Yani tarihe baktığında tamam, çok cesurlar, çok güçlüler, savaşçı bir topluluk. Şüphesiz savaşı iyi anlarlar ama yani normalde böyle bir şeyleri anlama konusunda tarihlerine biraz baktığınız zaman öyle bir kavim olduğunu anlıyorsunuz yani. Yani ırkçılar sıkıntı yapmasın da. Ama yani bu da yani onu destekliyor. Yani bu kavim ne diyor? Aklı kıt bir kavim işte. Yani bu da yani Yecüc Mecüc'ün işte Türklerle çok çok yakın ilişkisi olduğunu gösteriyor. Buradan itibaren şimdi 94. ayete kadar okuduk. Şimdi Settin yapılışını Allah razı olsun. Burada çok güzel dersler var. İnşallah onu öbür dersimize atalım. Ve ahiru da'vana elhamdülillahi rabbil alamin.